Ayrım 15.
Terasa kurulan sofraya oturdular. Bir süre sessizce yedikten sonra Mihrişah Sultan alayla gülerek Hikmet Bey'e döndü. Başım açık diye taşa tutulmamı isteyen sankilotların öfkesi dinmiş galiba. Mehpare Hanım, sankilotlar sözcüğünü daha önceden duymadığından açıklasın diye kocasına baktı. Fransız İhtilali kebirinde aristokratlar alay olsun diye isyancılara sankilot derlerdi. Kelimenin donsuz manasına geldiğini söyleyemedi Hikmet Bey. Aldığı terbiye böyle bir sözcüğü telaffuz etmesine maniydi. Sonra sitemkar bir şekilde annesine baktı. Ama valide, başınızı açmanızın onları kızdıracağını biliyordunuz. Maazallah başınıza kötü bir şey gelebilirdi. Mihrişah Sultan iğrenir gibi yüzünü buruşturdu. Kötü bir şey aptallarla zavallıların başına gelir. Benim başıma gelmez. Hikmet Bey annesinin şımarıklığına bu kez gerçekten sinirlendi. Anne nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Peki kötü bir şey oldu mu? Geldi mi başıma senin dediğin gibi kötü bir şey? Hikmet, seni biraz Paris'e götüreyim ben. Sen burada gittikçe babana benziyorsun. Çocukken böyle korkak değildin. Ben sizin için endişeleniyorum. Sen benim için endişelenme. Sen kendin için endişelen. Ben öyle iki baldırı çıplak için esbabımı, alışkanlığımı değiştirecek değilim. Ne öyle, köy bedevisi gibi simsiyah torbalara giriyorlar. Yolda gelirken gördüm. İçim fena oldu. Bunu söylerken çarşafını biraz önce çıkartan Mehpare Hanım'a da şöyle kirpiklerinin altından bir bakış attı. Mehpare Hanım hafifçe dudaklarını ısırdı ama sesini çıkarmadı. Hikmet Bey karısının yerine cevap verdi. Her yerin bir alışkanlığı, bir geleneği var. Üstelik sadece baldırı çıplaklar değil, saray bile rahatsız oldu yaptığınızdan. Olsun, ben senin padişahının kulu değilim. O karısını, cariyelerini çarşaflasın, koca bunak evinden çıktığı yok ki dünyanın gidişatından haberdar olsun. Hikmet Bey bu kez gerçekten korktu. Anne lütfen, burada yerin kulağı vardır. Mihrişah Sultan omuzlarını silkti. Benimle babanla konuştuğun gibi konuşma lütfen. Bıktırmayın beni. Ben buraya dinlenmeye geldim. Hem sen istikbalinle ilgili ne düşünüyorsun? Paris'e yerleşmeyi hiç düşünmüyor musun? Burası benim vatanım anne. Mihrişah Hanım acıyarak baktı oğluna. Bu nasıl vatan, monşer? Konuşmaya korkuyorsun. İnsanları bırak, yerden bile korkar olmuşsun. Seni hiç göndermemeliydim buralara. Yazık, ne olmuş sana? Hikmet Bey kıpkırmızı kesilip kalktı masadan. Terasta yürümeye başladı. İki kadın da ona bakıyorlardı. Eken arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaları, Diderot'dan, Voltaire'den, Rousseau'dan söz edişlerini, isyankar fikirlerini hatırlamış, kendisine çok normal gelen şu andaki durumunun aslında nasıl bir esaret olduğunu alaycı bir cümleyle yaralanarak görüvermişti. Sıkıntıyla oturdu sofraya. Haklısınız anne. La Rochefoucauld'un dediği gibi insan aptalların arasında aptallaşıyor. Ben de aptallaştım burada. İnsanların korkusu bana da bulaştı. Küçük bir çocuk gibi annesinin elini tuttu. İyi ki geldiniz. Size ihtiyacım varmış. Annesinin güçlü kişiliği, kendine olan güveni, etkileyiciliği ve Paris'teki özgür günlerini hatırlatması, Hikmet Bey'in korkudan ve endişeden oluşmuş kabuğunu çatlatmış, o kabuğun içinden Parisli, yakışıklı, deli fişek delikanlı çıkmıştı. Ne isterdim biliyor musunuz? Paris'teki hürriyetin burada da olmasını. Nereden? Birleşmesini isterdim. İnanmayacaksınız ama burada Voltaire'den, Rousseau'dan bile konuşmak yasak. Hikmet Bey, yıllarca içinde biriktirdiklerini şimdi boşaltıyordu. Burada sadece kadınlar değil ki kapalı olan, onların vücudunu saran çarşaf aslında herkesin aklını sarmış. Zamanla insan onlara benziyor. Ben de onlara benzedim. Evet, çok haklısınız. Babam gibi endişeli ve korkak oldum. Güvenimi kaybettim burada. Sonra acıklı bir sesle bir an annesiyle karısının kendisini dinlediğini unutup ekledi. Sadece güvenimi değil, her şeyimi kaybettim. Hikmet Bey yeniden ayağa fırladı. Allons enfants de la patrie, toujours de la gloire. Terasta bağıra çağıra Marselis'i, Fransızların daha sonra İstiklal Marşı olarak kabul ettikleri devrim marşını söylüyordu. Annesi eteğinden tutup gülerek çekti. Yerin kulağı var, böyle bağırırsan sadece yer değil gök de duyacak üstelik. Yapmayın maman, duysunlar. Çok bıkmışım duyacaklar diye korkmaktan. Hakikaten Mehpare Hanım, gidelim mi Paris'e? Oraya yerleşiriz. Siz nasıl münasip görürseniz Hikmet Bey. Hikmet Bey çok kısa bir süre içinde evlenmeden önceki Hikmet Bey olmuş, Mehpare Hanım idarenin bir anda Mihrişah Sultan'ın eline geçtiğini, kocasının üstündeki etkisini kaybettiğini anlamıştı ve o çok garip bağlantıyı görmüştü. Kocasının kendisine olan bağımlılığıyla mevcut düzen karşısındaki korkusunun ve ezikliğinin büyük bir ilişkisi vardı. Bütün aşkına rağmen Paris'te Mehpare Hanım'ın köleliğini böyle kabul etmezdi. Mehpare Hanım neredeyse insiyaki bir şekilde padişahtan ve istibdattan yana olduğunu hissetti. Mihrişah Sultan serbestliği ve hürriyeti temsil ediyordu bu masada çünkü. Kendisinin de Paris'i çok sevmesine rağmen gitmeye razı olmayacağını o anda anladı. Hikmet Bey'i kaybetmek değildi korkusu. Hiçbir şeyi kaybetmekten korkmazdı ama bir erkeğin kendi etkisinden öylesine kurtulup gitmesine tahammül edemezdi. Bu olacak şey değildi. Bir erkek Mehpare Hanım'ı bırakıp gidecekse bunu ancak sürünerek yapmalıydı. Marş söyleyerek değil. Hala Marselis'e söylemeye devam eden kocasını soğuk bir sesle uyardı. Biraz sakin olunuz Hikmet Bey. Niye? Yıllardır sakinim ben. Şimdi biraz sükunetten vazgeçsem ne olur? Belki unuttunuz ama hala İstanbul'dayız. Babanızın durumunu da düşünün. Böyle yaparsanız onu da zor vaziyette bırakırsınız. Mehpare Hanım'ın neden birden böyle titizlenip huysuzlandığını Hikmet Bey anlamadı ama Mihrişah Sultan derhal anladı. O günkü partiyi kendisinin kazandığını biliyordu. O yüzden oğlunu uyaran gelinine içi rahat bir şekilde katıldı. Mehpare haklı Hikmet. Gel hadi tatlımızı yiyelim. Sana biraz Paris'teki edebiyat mahfillerinde konuşulanları anlatayım. Yeni bir romancı çıktı. Okursan bayılırsın. Burada duymamışsındır herhalde. Hikmet Bey heyecanla oturdu sofraya. Neler konuşuyorlar maman, neler yazıyorlar, anlat biraz. Ben hiçbir şeyden haberdar olamıyorum. Buraya yabancı gazetelerin de kitapların da gelmesi yasak. Kim bu yazar? Güzel mi kitapları? Buna inanmayacaksın. Gide, bu genç yazarın kitabını okuyunca beğenmemiş, yayın evine basmayın demiş. Şimdi kitap basılıp büyük bir sükse yapınca rezil oldu. Bir ay evinden çıkamadı. Anaoğul edebiyattan, yazarlardan, sanat dedikodularından konuşmaya koyuldular. Hikmet Bey artık İstanbul'da değildi. Paris'e gitmişti bile. Mehpare Hanım'ı unutmuşlardı. Çok uzun zamandan beri ilk kez Mehpare Hanım'ın olduğu bir yerde Hikmet Bey bir başkasıyla ilgileniyor, bir başka konuyu daha çekici buluyor, aralarında üçüncü bir kişi olmasından sıkılmadığı gibi bundan memnuniyet duyuyordu. Mehpare Hanım'ın kalkıp bahçeyi dolaşmaya gittiğini Mihrişah Sultan fark etti. Hikmet Bey farkına bile varmadı karısının gidişinin. Annesinin getirdiği özgürlük havası onu çılgına çevirmiş, bambaşka bir adam yapmıştı. Ama Hikmet Bey'in bilmediği bir şeyi iki kadın da biliyordu. Bu geçici bir durumdu. Bir aşktan, böylesine amansız bir bağlılıktan öyle bir yemek sohbetiyle, bir gençlik özlemiyle kurtulmak mümkün değildi. Ancak kahvelerini içip de gölgeler uzamaya başladığında farkına vardı Hikmet Bey, Mehpare Hanım'ın masada olmadığını. Mehpare Hanım nerede? Dolaşmaya gitti. Sanırım edebiyat konuları sıkıyor onu. Hikmet Bey itiraz etti. Yo, hiç sıkılmaz. Aksine çok sever. Biz hep konuşurduk onunla edebiyattan. Demek bugün sıkıldı. Hikmet Bey çok şaşırdı karısının edebiyat konuşmalarından sıkılmasına. Genellikle böyle konuşmaları dinlemeyi severdi. Kendisi katılmasa da can kulağıyla dinler, bazen sevimli bir utangaçlıkla anlayamadığı bir konuyu sorar, sorularıyla da daima yeni konular, yeni tartışmalar açardı. Eve dönerlerken arabada, "Sıkıldınız mı edebiyat sohbetinden?" diye sordu. Her zaman hoşlanırdınız yeni müelliflerle, ediplerle alakalı hikayeleri dinlemeyi. Mehpare Hanım soğuk bir sesle cevap verdi. Hayır, sıkılmadım. Neden habersiz kalkıp gittiniz öyleyse? Haber vermem gerekmezdi Hikmet Bey. Yanınızdan kalktım ama siz benim gittiğimi bile fark etmediniz. Hikmet Bey, her erkek için her zaman çok şaşırtıcı olan o tuhaf ve ürkütücü zevki, güzel bir kadın tarafından kıskanılma zevkini ilk kez tattı. Yüzünde beliriveren tebessümü saklayamadı ama bu zevki tadan her erkek gibi korktu da, bunun bedeli ne olacak diye. Güzel kadınların kıskanmaya kolayca tahammül edemeyeceğini, mutlaka bir şey yapacaklarını tecrübeleriyle olmasa da sezgileriyle biliyordu. Annesiyle konuşmak, Paris'in hür havasını koklamak, eski günlerini hatırlamak. Osmanlı payitahtının ağır baskısı altında, bu baskıya dayanamayarak şuuraltı bir istekle kendi ışıklarını karaltan zekasını yeniden parlatmıştı. Olayın acayipliğini görüyordu. Karısı tarafından ilk kez kıskanılıyordu ama kıskanılmasına neden olan kadın annesiydi. Bunu fark ettiği anda yüzündeki memnun tebessüm, olgun ve anlayışlı bir adamın kırık tebessümüne dönüştü. Kıskanılan kendisi değil, annesiydi. Annesinin güzelliğiydi. Bu meselede kendisinin hiçbir rolü yoktu. Mesele iki kadın arasındaydı. Osman'a, "Beni kullanmışlardı," dedi. "Ben onların arasındaki oyunda raketleriyle vurdukları toptum sadece. Daha fazla bir önemim yoktu. Hayır, beni sevmiyorlardı ya da bana aldırmıyorlardı demiyorum ama birbirlerine daha çok aldırıyorlardı. Başka zaman olsa asla soramazdı ama o gün içindeki Parisli delikanlının hopbalığına karşı koyamadı. Annemi mi kıskanıyorsunuz yoksa?" Mehpare Hanım'ın sesinin o zamana kadar hiç öyle sertleştiğini duymamıştı. Ne münasebet, bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Biraz da daha önce çektiklerinin bastırılmış kızgınlığıyla cevap verdi Hikmet Bey. Bu o kadar açık görülüyor ki insanın görmemesi için kör olması lazım. Biraz kendinize hakim olun, gülünç oluyorsunuz. Mehpare Hanım gözlerini kısarak öyle bir baktı ki kocasına, Hikmet Bey ne padişahtan ne hafiyelerden korkmadığı kadar korktu. O halk deyiminin ne manaya geldiğini anlayarak ta iliklerine kadar titredi, korkmakta ne kadar haklı olduğunu da anlayacaktı. Canının en çok acıdığı bir anda karısı ona aynı cümleyi tekrarlayacak, ''Kıskandınız mı? Kendinize hakim olun, gülünç oluyorsunuz.'' diyecekti. Mihrişah Sultan'ın varlığıyla sarsılanlar yalnızca Hikmet Bey ile Mehpare Hanım değildi. Padişah da bu tuhaf kadından huzursuzdu. Bir gün Reşit Paşa'ya eski zevcenizle bir konuşsanız doktor, ona Devlet-i Aliye'nin payitahtında bulunduğunu bir hatırlatsanız dedi. Ahalinin örf ve adetini pek fazla rencide etmemeli. Her gün saraya şikayet yağıyor. Reşit Paşa içini çekti. Emredersiniz padişahım konuşayım. Lakin bu kulunuzu dinlemez, çok başına buyruktur. Padişah Reşit Paşa'nın bu sözlerine kınalı sakalının altından gülümsedi. Müşfika kadın efendinin bir akşam başka kadınlara gitti diye nasıl kendisini odasına almadığını, haremin içinde bas bas bağırtıp rezil ettiğini hatırlamıştı. Ah, söz dinlemiyor bu kadınlar doktor, söz dinlemiyor. Sonra yavaşça doktora sokulup yaşlı bir koca karı gibi sordu. Çok güzel diyorlar doktor, gerçek mi tevatür mü güzelliği? Paşa'nın iç geçirdiği padişahın gözünden kaçmadı. Daha güzelini görmedim Devletlum. Eski zevcem cariyeniz Allah'ın boş bir vaktinde özene bezene yarattığı kullarından. Ama güzellik kaç para, huyu güzel olmadıktan sonra. Ne zaman dönecek hayırlısıyla Paris'e? İlk teşrinde gidecek diye duydum sultanım. Sen gene de mahtumla bir haber gönder, bari ortalarda dolaşmasın. Reşit Paşa oğluna bu konuda bir şey söylemedi. Mihrişah Sultan'ın inadına sokaklara çıkmasından korktu. Söylese de zaten Hikmet Bey gidip bunu annesine anlatmazdı. Annesinin gelişiyle birlikte yeni bir insan olmuş gibiydi. Paris'teki günlerini hatırlatan bir heyecanla her türlü baskıdan nefret ediyordu. Hafiyeler, dedikoducular, çapkınlar, kabadayılar, dalkavuklar, dolandırıcılar hepsi ayrı ayrı nedenlerle Mihrişah Sultan'ı izliyor, her yaptığından haberdar olmak istiyordu ama bütün kalabalığın arasında sultanı uzaktan takip eden, hiç kimsenin aklına gelmeyen bir çift göz daha vardı. Şeyh Yusuf Efendi. Şehirde dolaşan dedikodular elbette müritler tarafından neredeyse anı anına tekkeye taşınıyor, zaman zaman bu gavura kızılıyor, zaman zaman alay ediliyordu ama bütün bu dedikoduları sanki işitmiyormuş gibi dinleyen Şeyh Efendi'nin Mısırlı fahişeye duyduğu alakanın nedeni bambaşkaydı. O, güzelliği dilden dile dolaşan bu kadının gerçekten Mehpare Hanım'dan daha güzel olup olmadığını öğrenmek, bunu gözleriyle görmek istiyordu. Hikmet Bey gibi o da Mehpare Hanım'dan daha güzel bir kadının olmasını diliyordu. Bu, huzursuz ruhuna bir nebze de olsa sükun verecek, hiçbir zaman alamadığı ve alamayacağı bir intikamı bir başka güzelliğin yardımıyla almasını sağlayacak, çaresizliğine sanki çare olacaktı. Şeyh Efendi bu isteğini kimseye söyleyemez, derdini kimseye açamaz, bu kadınla yüz yüze gelemezdi. Ne ziyaretine gitmesi mümkündü, ne tekkiye davet etmesi. Her zaman olduğu gibi Hasan Efendi'yi çağırttı. Osman bu iki adam arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman çözemiyordu. Ölüleri arasında en duyarsızı, en anlayışsızı gözüken bu Hasan Efendi, nasıl oluyordu da Şeyh Efendi'nin asla dile getirmediği isteklerini anlayabiliyor ve şeyhini memnun edecek çareleri buluyordu? Hiçbir şeyi anlamaz gibi duran Hasan Efendi, Şeyh Efendi'nin arzularını derhal şeyh söylemeden anlıyordu. Özellikle de bu dertler Mehpare Hanım'la alakalı olduğunda. Bu sefer de öyle oldu. Şeyh Efendi açıkça bir şey söylemedi ama Hasan Efendi kendisinden ne istendiğini anladı. Dahası bunu gerçekleştirmenin yolunu da kendince buldu. Mihrişah Sultan'ın çevresinde Şeyh Yusuf Efendi'den, onun kerametlerinden, hakkında dolaşan rivayetlerden, imparatorluğun dört bir yanına yayılan ününden, efsanesinden, yakışıklılığından, bakışlarının gücünden söz edenlerin sayısı artıverdi. Şeyhin, Mehpare Hanım'ın eski kocası olduğunu da laf arasında mutlaka söylüyorlardı. Bütün kadınlar gibi Mihrişah Sultan da birçok acıya dayanabilir, kalabalıkların öfkesine omuz silkebilir, gerektiğinde bir servete arkasını dönebilirdi. Ama o da aynen diğer kadınlar gibi içinde uyanan merakı tatmin etmeden duramazdı ve bunca söylenti merakını uyandırmış, güzelliğine mağrur gelininin eski kocası olması bu merakı daha da dayanılmaz kılmıştı. Mihrişah Sultan önce her zamanki alışkanlığıyla Şeyh Efendi'yi yalıya davet etmeyi düşündü, ancak bu fikrini açtığı insanların yüzlerinde beliren şaşkın ve alaycı ifade onu vazgeçirmeye yetti. Bunun üzerine kendisinin tekkeye gidip gidemeyeceğini soruşturdu. Gidebileceğini ama başını kapaması gerektiğini söylediler. Şeyh Efendi'yi ziyarete hazırlandığını Mehpare Hanım, annesini görüp onunla konuştuktan sonra kendini siyasete veren, her gün mabeyindeki arkadaşlarıyla, yazar dostlarıyla saatlerce siyasetten konuşan Hikmet Bey'den önce duydu ve o akşam karısının niye o kadar sinirli ve asık suratlı olduğunu merak eden kocasına durumu anlattı. Valideniz gittikçe tuhaflaşıyor Hikmet Bey. Şimdi de Şeyh Efendi'yi ziyaret etmeye hazırlanıyormuş. Ne der el alem? Bizi hiç düşünmüyor. Hikmet Bey birden çıkartamadı karısının ne istediğini. Hangi Şeyh Efendi'yi? Hikmet Bey benimle eğleniyor musunuz? Bizi alakadar edecek kaç tane Şeyh Efendi var Allah aşkına? Zaten asabım bozuk. Bir de siz böyle yapmayın lütfen. Hikmet Bey gerçekten şaşırdı. Annesinin bir tekkiye gideceğini, hele gelininin eski kocasını ziyaret edeceğini hiç düşünmemişti. Her ne kadar çıkacak dedikodulara karısı kadar önem atfetmiyorsa da gene de annesinin tekkiye gitme fikrinden pek hoşlanmadı. Yalnızca kendine ait olan iki güzel kadını da yakından görme ayrıcalığını Şeyh Efendi ile paylaşmak fikriydi asıl onu rahatsız eden. Hiçbir zaman kabul etmediği, kendinden bile sakladığı bir kıskançlık vardı içinde Şeyh Efendi ile ilgili. Ben annemle bir konuşurum. Ertesi gün annesini ziyarete gitti. Mihrişah Sultan yalının verandasında kahve içiyordu. Anne, Şeyh'i ziyarete gidecekmişsiniz. Evet. Şeyh Efendi'nin mehpare ile eski rabıtasını biliyorsunuz herhalde. Mihrişah Sultan sinirlendi. Biliyorum. Sizce biraz tuhaf karşılanmaz mı? Hikmet, bilmem farkında mısın ama buraya geldiğimden beri neyin yapılıp neyin yapılmayacağını öğretmeye çalışıyorsun bana. Erkeklerin kadınlardan her şeyi daha iyi bildiği fikrine biraz fazla kaptırdın galiba kendini. Ama unutma, akıl öğreten erkekler her zaman sıkıcıdırlar. Hiçbir kadın böyle bir erkeğe fazla tahammül edemez. Hele ben hiç tahammül edemem. Estağfurullah, akıl öğretmek için söylemedim. Sadece aradaki rabıtayı bilip bilmediğinizi sordum. Mihrişah Sultan tartışmayı kesip attı. Biliyorum, umurumda da değil. Otur da sana içecek bir şeyler getirsinler. Hikmet Bey oturdu. Annesiyle konuşurken gerçekten de her şeyin olabileceğine, her şeyin yapılabileceğine inanıyordu. Başka birisinin yanında çok tuhaf gözüken bir hadise, annesinin yanında birdenbire sıradanlaşıveriyordu. Ama gene de aklına takılanı sormadan edemedi. Peki ya anne, dine mi merak sardınız birden, rüyanıza aksakallı bir ihtiyar mı girdi, ne oldu? Herkes şeyhin ayin sırasında uçtuğunu söylüyor. Uçan bir şey her yerde görülmez. Ya uçmazsa? Mihrişah Sultan bütün Paris'in yüreğini hoplatan gülüşüyle gülüverdi. Ben uçururum. Sultanın oğlunun yanındaki bu alaycı tavrı, tekkeye gitmek üzere arabaya bindiği anda yok oldu. Göğsü ve kolları kapalı bir elbise giymiş, başına İspanyol işi siyah dantelden bir örtü almış, dantel örtünün uçlarını omuzlarından aşağıya bırakmıştı. Öyle bir kıyafet seçmişti ki güzelliği dekolte bir kıyafetle olduğundan daha fazla ortaya çıkmıştı. Saatlerce uğraşmıştı hazırlanmak için. Şeyhin kendisine hayran kalmasını istiyordu. Bunu gerçekten istiyor, bunu istediğini de biliyordu. Mihrişah Sultan en çok kendi isteklerinden etkileniyordu. Şeyhi hayran bırakmayı istediği için daha şeyhi görmeden kendi isteğiyle heyecanlanıyordu. Arnavutköy'den Unkapanı'na kadar yol boyu şeyhle nasıl konuşacağını, neler söyleyeceğini, nasıl davranacağını tasarlamış ve yıllardan beri ilk kez böylesine bir beğenilme arzusuna kendini kaptırdığını fark etmişti. Ahali, gavur karısının Şeyh Efendi'yi ziyaret edeceğinin haberini almış, bunu şeyhin kerametine yorarak ziyaretin sonucunu beklemeye başlamıştı. Ziyaret birdenbire bambaşka bir anlama bürünmüş, şeyhin gücünün bir sınavı haline gelmişti. İnsanlar, fahişenin bu görüşmeden sonra yeniden hak dinine döneceğine inanıyorlardı. Dönmezse şeyh hakkında anlatılan rivayetler unutulacak, yıllar içinde oluşan o efsane, bir kadının ziyaretiyle kurt yeniği bir ağaç gibi devrilip parçalanacak, bizzat o efsaneyi oluşturmak için nefes harcayanlar, her duyduklarına bir de kendilerinden katarak anlatanlar, efsaneyi oluştururken hissettikleri coşkunun aynısını, bu kez o efsaneyi didik didik edip yerlerde sürüklerlerken hissedeceklerdi. Hasan Efendi, bir tek şeyh hazretleri sakindi demişti Osman'a. Tekkeyi görsen herkeste bir asabiyet, hiç kimse elindeki işi bitiremiyor, dua eden duasını şaşırıyor. Bahçeyi sulayan şaşkınlığından dönüp suladığı yeri bir daha suluyor. Bir acayiplik ki böylesi daha görülmemiş. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Bir kapıya gidip bakıyorum, bir deniz kıyısına iniyorum. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Şeyh için korkuyorum. Güzelliğine mağrur bir fahişe şeyhi salladı. Başka bir güzel orospu gelip sallananı yıkacak diye ödüm patlıyor. Korkuyorum korkmasına ya, Allah'ın işlerine de akıl sır erdiremiyorum. Koskoca bir şeyhin Namı diyarı küfrü tutmuş bir ahir zaman evliyasının kaderi iki orospunun arasında dolanıyor. Buna da aklım şaşırıyor. Günah münah demiyorum. Ayağıma değen taşa, yoldan geçen ite sövüyorum ki hani bir duyan olsa beni o dakika atarlar tekkeden. Mihrişah Sultan'ın arabası yolun başında gözüktüğünde geliyor fısıltısı, yangın yalazı gibi dolaştı tekkenin odalarında, avlularında, salonlarında. Herkes olduğu yerde durdu, kimse başını kaldırıp bakmadı. Edep erkan hiç elden bırakılmadı. Ama herkes arabadan inen kadını, kadının güzelliğini, başına gür kızıl saçlarının ışıltısını saklamaktan aciz dantel bir şal örttüğünü gördü. Kadının güzelliği bir günah gibi yerleşti işlerine. Çoğu bir daha o günahtan kurtulamadı. Çok kefaret duası okundu o günah unutulsun diye. Sultan Hanım tekkenin avlusuna girdiğinde kendisini bekleyen heyecanı fark etmedi. Taş duvarlar sessizdi, avlular bomboş. Uzaktan bir dua mırıltısı duyuluyor, mezarlık tarafından gelen gül kokulu bir esintiyle buhurdanlıklardan tüten tütsülerin ağır kokusu karışıyor, binaların arasından ilahi bekçiler gibi yükselen servilerin ağır başlı gölgesi bütün fanilere ölümü ve kaderi hatırlatıyordu. Mihrişah Sultan ürperdi. Ayaklarına kadar inen cübbesi, başında uzun külahı, göğsüne çapraz bağladığı kollarıyla Hasan Efendi karşıladı sultanı. Hiçbir şey söylemeden önüne düştü. Şeyhin oturduğu salona götürdü onu. İçinde birkaç mum yanan, yarı karanlık salonun loşluğu içeri gireni sarıp, onu dış dünyadan, o eşikten girmeden önce sahip olduğu her şeyden, gururdan, kibirden, güçten, servetten kopartıp alıyordu. Şeyh Efendi her zamanki yerinde oturuyordu. Mihrişah Sultan içeri girdiğinde kıpırdamadı. Kaşlarının altından usulca yüzüne baktı ve gördü görmek istediğini. Evet, çok güzeldi. Mehpare Hanım kadar güzel. Sultan o yarı karanlığın arasından içindeki gizli bir ziya ile aydınlanmış gibi görünen o şeffaflaşmış beyaz yüze doğru yürüdü, eğilip elini öptü. Şeyh Efendi yanında yer gösterdi. Buyurun, oturun. Mihrişah Sultan, şeyhin yanındaki mindere diz çöktü. Hasan Efendi de salonun en karanlık köşesine çekilip çömeldi. Beni kabul buyurduğunuz için teşekkür ederim Şeyh Hazretleri. Estağfurullah, kapımız her isteyene açık, gelenler sevindirir bizi. Bir sessizlik oldu, Şeyh sessizliğin ustasıydı ama konuşmada çok becerikli olan Mihrişah Sultan, sessizlik sanatında acemiydi. Sessizlik onu telaşlandırdı, aceleyle konuşmaya başladı. Biliyorsunuz, burası da benim ülkem ama gelir gelmez çok tarizlerle karşılaştım. Bilmem duydunuz mu ama başımı örtmediğim için bana gavur diyorlar, günahkar diyorlar. Allah'a itikadım tamdır ama ben uzun yıllar başka diyarlarda yaşadım. Başımı örtmeye alışkın değilim. Size danışmaya geldim. Şeyh Efendi tesbihini çekti bir zaman. Sonra o usul, insanın içine işleyen sesiyle anlattı. Kimsenin başkasının günahı ya da sevabı hakkında fikir beyan etmesi caiz değildir. Bu Cenab-ı Allah'a şirk koşmak olur. Yüce Rabbim herkesin kalbini, itikadını görür. Onun karşısında hepimiz çıplaz zaten ama esvaplarımız Rabbimizin yarattığı kullarına karşı saygımızı ifade eder. Sonra anlatmaya devam etti.